Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz hepiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Şimdi bir sunuş için bir tabii bir akışım, taslağım, işte bir outline'ım var da daha ziyade böyle bir sohbet makamında olsun istiyorum. Ana eksenimiz aslında hani benim için de yeni bir şey olması hasebiyle kültür olmasını istedim. Sağlık kültürü, beden kültürü. Bu doğrultuda bir takım böyle spekülatif imalarda bulunacağım yer yer. Tabii olanak doğdukça da bu Talha Hocam'ın sizlere gösterdiği bu yeni kitaptaki metinlerle de temasa geçmek istiyorum. Şimdi kültür, şuradan başlayayım hemen, bir anekdotal bir şey olsun. Almanya'ya gittim, işte orada bir seneye aşkın süre bulundum. Hastanelerde de vakit geçirdim. Bir arkadaşım şey demişti, meslektaş. Gittiğinde en büyük problemi, yani kültür şoku denen bir şey vardır, aşinasınızdır. İşte yurt dışına giden insanlar, expat dediğimiz işte beyaz yakalı mesleği olan insanlar için özellikle. Bu hani konfor alanından çıkma ve yeni bir kültüre entegre olma sancıları, kültür şoku. Ama dedi esasen, o arkadaşım, esasen yaşayacağın şey bir sağlık kültür şoku olacak dedi. Ki biraz da öyle oldu, haklı çıktı aslında. Şimdi bu vesileyle biraz burayı detaylandırmak istiyorum. Türkiye'de, Türkçe'de ihmal edildiğini düşündüğüm için. Bu hani kitapta yer alan metinlerle de aslında bir diyaloğa geçebileceğimiz bir zemin aynı zamanda. Şimdi Türkiye'de bana kalırsa hani kültürle ilgili tabii bir dizi literatür var Türkçe'de. Fakat bunu biraz esnetmeye, biraz ayrıksı bir zemine taşımak istiyorum. Şimdi metinleri açıp baktığımızda görüyoruz işte. İşte kültürel çalışmalar disiplini var. İşte bu Anglo-Saxon Cultural Studies geleneğinden gelen. İşte Frankfurt Okulu var. İşte Gramsci üzerinden giden, Antonio Gramsci üzerinden giden işte bu Sturtevall diyelim. İşte Althusser, oradan Plancius gibi vesaire vesaire. Sosyal bilimlere aşina olanlar bunu bilir, karşılaşmışlardır. Bu dağarda aslında kültür biraz hep böyle biraz yapılandırılan, manipüle edilen, işte hegemonyanın, hegemonik mücadelelerin, siyasal platformdaki, toplumsal platformdaki mücadelelerin bir parçası olarak değişip dönüşen, dinamik bir örüntü olarak aslında resmediliyor. Tabii bu haklı bir şey, haklı bir pozisyon. Fakat bir de şu var, ideolojinin bir kültürelleşmesi var. Ya da bizatihi ideolojik planı tayin eden, koordinatlarını çizen bir dizi folklorik kültürel arka plan var. Sağlık kültürü dediğimde bu minvalde bir kültürden bahsedeceğimi söylemek istiyorum. Bunu aslında buna şey, tarihçi Ali Berktay'ın bir şeyi var, bir metninde geçiyor. İşte ideokültürel gelenek. Bunun biraz daha ufuk açıcı olabileceğini tahmin ediyorum bu bağlamda. Nedenini açacağım birazdan. Yani hani değişip dönüşürken tabii aynı kalabilen, bu işte ya da böyle farklı ivmelerle başkalaşan böyle unsurları ve o unsurların bir envanterini çıkarmak aslında. Sağlık kültürü dediğimde aslında kastettiğim şey odur burada. Bir zemin var ve toplumsal, siyasal, ekonomi, politik, tabii bu zemin ulus devlet sınırlarının kapsamını aşan bir zemin aynı zamanda. Daha bir havza, daha böyle bir ne diyelim, bir coğrafi bir şey, beşeri coğrafi bir şey olarak tahayyül etmek gerekiyor. Bunu şey gibi benzetebilirim. Yani bunun envanterini çıkarma çalışması sağlık kültürü bağlamında, yani bir tıp pratiğinde, klinikte elzem bana kalırsa. Bu çabayı biraz şeye benzetiyorum. Bu iklim biliminde, klimatolojide bir alt disiplin vardır. İşte fenoloji diye. Bu tabiat olaylarının, işte biyosferde cereyan eden bir takım hadiselerin işte bu değişip dönüşümlerin tekrar etme zamanını, tempo ritimlerini inceleyen bir alt disiplin, bir bakıma onun gibi tahayyül ediyorum. Şimdi kültür, tabii o hani başta söyledim bir dizi şeyi, işte literatürü. Şimdi burada bir işaret edilen bir şey var. Kültüralizme düşmeyelim, kültüralizm tehlikesine aman dikkat. Daha yapısal koşullara işaret edelim gibi. Bu ikisini ayrı düşünmüyorum. İşte çok kültürcülük yapmayalım. Daha evrensel, işte ekonomi, politik, işte altyapısal faktörleri işaret edelim gibi bir sosyal bilimsel çaba var. Fakat kültürün salt insansal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani kültür öyle olunca, çünkü öyle varsayılınca bir doğa kültür ikiliği çıkıyor karşımıza. İşte doğa verili olan, içine doğduğumuz, geldiğimiz yer, kültür ise yapıntı. İnsan türünün, soyunun türettiği yapıntılar. Halbuki Homo sapiens'i aşan bir şey olarak kültürü işaretlemek gerektiğini, ben bu bir referans vereyim dilerseniz. Marshall Salins'in, ekonomik antropolog, bu Batı'nın insan doğası yanılsaması eserinde çok ufuk açıcı bir şekilde koyduğu bir şey. Yani kültür aslında insan türünün yeryüzü sahnesine çıkmasını da önceleyen bir şey. İnsan olmayan canlılar ve hatta cansız varlıkları da kapsayan bir şey olarak. Böylelikle işte bu doğa kültür dikotomisi de ya da dualitesi de bir bakıma esnetilmiş oluyor. Şimdi bu eserden, Talha hocamın gösterdiği bu eserden önce tıp ve tarih metniyle uğraşmıştım 2,5-3 sene. Orada benim dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Şimdi ben de hani okumalarım ve formasyonum itibariyle şeye yatkınım. Hani altyapı dediğimiz, işte ekonomi politik ilişkiler, sermaye hareketleri, işte mülkiyet ilişkileri meselesini esas amil, faktör olarak mercek altına almaya aslında müsaitim. Fakat şunu gördüm. Türkiye'de hekim öznelliğini masaya yatırırken, Türkiye'de işte siyaset yapma biçimleri, politik alanla ilgili, tabii hekimlerin nasıl kendilerini birer sosyal tabip olarak koyutladıklarını ele alırken, şunu gördüm. Mesela bir örnek vereceğim basitçe. Siyaset Osmanlı dünyasında katliam karşılığında olan bir kelime. Yani Osmanlı siyaset terminolojisinde siyaset uygulamak, işte atıyorum 3. Ahmet'e siyaset uygulandı. Genç Osman'a siyaset uygulandı derken şu kastediliyor: kafese kapatıldı. Hal edildi. Katledildi anlamına geliyor. Bu bize bir şey söylüyor. Şu daha da çarpıcı. 1960'larda bir saha çalışması yapıyorlar. Sahaya çıkıyorlar. Sosyolojik bir araştırma. Galiba Özer Ozankaya ve ekibinin yaptığı bir çalışmaydı. Sahada hala siyaset bu anlama geliyor. Şimdi bu işte ideokültürel bir gelenek. Yani siz bu ülkede mesela diyelim bir siyasal projede, işte siyasal programın bir parçasısınız. Ama siyaset dediğiniz anda işte kamuda karşılık bulan çağrışımlar çok başka şeyler. Bu zemini biraz kurcalamak gerekiyor aslında. Bu da tabii ki bir doğa yasası değil. Bu da değişip dönüşebilen bir şey. Ama ne oranda değiştiği sizin hani ya da işte aktüel siyasetin, aktüel politikanın değiştiği doğrultuda veya hızda, ivmede olmuyor her zaman. Bunu işaretlemeye çalışıyorum aslında. Türkiye'de hekim öznelliğini masa yatırdığında orayı kapatayım, o parantezi. Yani böylelikle işte aslında kültür ve ideoloji başlıkları biraz daha ön plana geldi. Bu Türkiye'ye has bir şey değil. Belki de bu Yakın Doğu, Orta Doğu vesaire, belki de Akdeniz, bilmiyorum. O benim haddimi aşıyor ama bu dikkate alınması gereken, kaçınamadığım bir faktör olarak kendisini dayattı. Şimdi kültür dediğim gibi, şimdi Marksist literatürde bu bir üst yapı hadisesi aslında, olgusu. Fakat kültürü işte Tam da o yüzden zaten şöyle bir çekingenlik vardır işte. Kültüralistler, işte kültürelciler, bununla mı uğraşıyorsunuz falan. Ya da Türkiye'de mesela kültür savaşlarının yapıldığına dair biz polemiklerde siyasal politik bir saptama vardır işte. Bunlar kültür savaşları yapıyorlar kendi aralarında. Yani derinlikli olmayan, sofistike olmayan, yeterince analitik kudreti olmayan bir takım aktüel muhasebeler peşindeler. Mugalata gibisine. Öyle olmak zorunda değil. Yani kültür bir işte bir takım tarihsel kuvvetlerin, işte o ekonomi politik ilişkilerin üstünde köpüklenmiş bir böyle onu, köpüğünü kefini sıyırırsak, işte altyapıdaki o esas dinamiklere ulaşırız tarzında bir şey değil. Aslında benim görebildiğim kadarıyla en azından Türkiye'de. Burada biraz daha aslında bana kalırsa biraz daha yani Hegelci bir bakış açısına ihtiyaç var diyebileceğim. Yani şu atavistik olanı aslında yani çok gerilerden geleni, çok böyle ne diyelim aktarılan böyle alagmatik denir. Aktarımsal bütün o bileşenleriyle bütün bir kolektivitenin huzurunda bir tür aslında bilişsellik örüntüsü olarak da yer yer hatta ele almaya bunun beşeri zihinselliği yani tinselliğini göstermeye olan bir aslında bir ne diyelim ihtiyacımız var. Bu kanaatteyim. Yani okumalarım en azından beni böyle bir saptamaya yöneltti. Şimdi kültür meselesini açımlayacağım. Sağlık kültürüne, beden kültürüne meseleyi çevirdiğimde şöyle bir örnek vereceğim size. Şimdi Türkiye'de bir soğuk önyargısı vardır. Yani şunu bayağı fiziksel soğukluktan bahsediyorum. Şimdi soğuk sıcak, nemli kuru, nemli ıslak kuru ikilemi vardır aslında halkımızda. Hepimizde. Şimdi bu cereyanda durunca hastalanma meselesi. İşte ya da terli terli soğuk su içilmeme meselesi. İşte taşa oturursan böbreklerini üşütürsün meselesi. Dondurma yersen, fazla tüketirsen boğaz enfeksiyonuna yakalanırsın meselesi. Bu çok yaygındır, çok paylaşılmıştır. Bunu görürsünüz sahada. Tabii bunun bilimsel hiçbir karşılığı yok, bunu söyleyebilirim. Yani fazla dondurma tüketmekle boğaz enfeksiyonu arasında bir korelasyon yok aslında. Ya da en fazla korelasyon var, nedensellik yok. Şöyle söyleyebilirim. Mesela bademciklerini size aldıracaksınızdır. İşte orada bir adenoid vejetasyon vardır. Onu aldıracaksınızdır. Sonrasında kulak burun boğaz hekimi size günde 3 kere dondurma yemenizi tavsiye edebilir. Çünkü ağrı kesici özelliği vardır. Vazokonstriktör etkisi vardır. Yani kanamayı ve komplikasyonları azaltıcı bir etkisi vardır. Bu bir çelişki o zaman. Ya bilimsel planda bunun bir nedensel bağlantısının saptanmadığını size söyleyebilirim çalışmalarda. Ama Türkiye'de bu vardır. Bu her zaman o kadar rasyonel olmak durumunda da değil tabii. Ama hatırı sayılır sayıda insan, evet ben o gün üşüttüm ve hasta oldum der. Bunu siz yıkamazsınız. Bu oradadır. Şimdi bu tür dediğim gibi bu sağlık kültürü nüveleri aslında klinik pratikte bizim yani hekim arkadaşlarının ya da sağlık çalışanlarının bu placebo ve nocebo yani size hastanın kendi iç ne diyelim hormonal işte moral motivasyon vesaire duygu durumunun müttefik kılınmasıyla bir rahatsızlığın üstesinden gelinmesi. Bunu bilmek, bütün bunları bilmek hekimin de aslında bir tür ne diyelim terapötik araç gerecini sağaltım sürecinde çoğaltacak, zenginleştirecek bir şey aynı zamanda. Ya mesela şunlar çalışılmıştır. Bunu çeşitlendirmek için söylüyorum. İşte placebo. Mesela hastaya kapsül vermek tablet vermekten daha etkilidir. Ağrı kesici olarak kırmızı renkli bir tablet diğer renklere göre daha iyidir. İşte antidepresan olarak sarı renk daha üstündür. Mesela aynı antidepresanı sarı mı beyaz mı verelim? Sarı vermek daha etkili. Uyku için mesela, sedasyon amacıyla işte mavi vermek diğer renklere göre daha iyi. Bunlar çalışılmış şeyler. Burada bir evrensellik tabii ki olabilir yani. Bu tür yani insan yavrusunun plasebo dinamikleri açısından tabii, fakat bu dediğim gibi endemik coğrafi nitelikler de taşıyor aslında. Şimdi bu soğuk sıcak meselesinde bunu biraz daha açacağız. Türkiye'deki bu plasebo nosebo dinamikleri çok çalışılmış bir husus değil bu arada. Yani bilinmiyor. Sadece işte Batı literatüründen işte takip ediyoruz. Demin verdiğim ilaç, yani oral kullanımda, yani ağızdan içilen haplar için, tabletler için söylediğim gibi. Şimdi şöyle düşünelim. Eklem kireçlenmesi vardır, değil mi? Mesela romatizmam var derler. Aslında bu romatizma değildir. Bu bir osteoartrit dediğimiz ya da artrozdur. Bu bir kireçlenmedir. Dejeneratif bir şeydir. Yani yangısal, inflamatuar bir şey değildir. Ağırlıkla hani yaşla birlikte ya da bir mekanik travmaya bağlı olabilir. Bunu yaşayan şimdi insanlar, ya da işte teyzeler, amcalar diyelim mesela, yağmurdan evvel yakınmaların arttığını bildirirler. Kemal Sunal'ın da bir filmi vardı galiba. Üçkağıtçıydı. Üçkağıtçıda öyle bir şey vardı. İşte abartılı bir şekilde resmediliyordu. Bununla karşılaşırız. İşte yağmur yağacağını ben hissettim. Eklemlerim sızladı. Şimdi yağmurun oradaki karşılığı ıslaklık ve nem ilk etapta. Bu bir faktör olarak dile getirilir. Yani nem, su bana iyi gelmiyor. Sıcak kumun altına girmek istenir mesela. Fakat öte yandan deniz seviyesi ve hatta deniz kıyısı da iyi gelir. O zaman nem ve sıcaklıktan biraz uzaklaşıyoruz. Yani nem ve ıslaklıktan, daha doğrusu sıcaklık dedim, pardon. Deniz kenarı sıcaktır. Yağmur da ıslaktı. Bunun dolayısıyla bu nemle ilgili olmayabilir. Yani folklorik o inancı şey yapıyorum. Peki sıcaklık önemli olabilir mi? Deniz kenarı sıcaktır. Yağmurlu hava soğuktur. O halde sıcak iyi gelir. Eklemlerimizi sıcak tutalım denir mesela. Fakat yağış bir egzotermik reaksiyon. Yani bir yoğuşma tepkimesi. Olduğu için ortamda aslında göreli bir ısı artışı olması beklenir. Ne denebilir bu durumda? Bu durumda işte şimdi buraya kadar folklorik mesele tamam. Islaklık, kuruluk ve soğuk sıcak. Şimdi burada basınç değişkenini devreye sokabiliriz. Atmosfer basıncı düştüğünde eklemdeki o yumuşak doku, eklem çevresindeki yumuşak doku, dejenere olmuş doku, yani kompozisyonu bozulmuş doku, bir tür ekspansiyon etkisiyle çevredeki damar sinir paketlerine basar. Bu da ağrıyla neticelenir. Yağmurdan hemen evvel atmosfer basıncı düşer. Deniz seviyesinde de zirvededir atmosfer basıncı malum. Şimdi bu güzel bir açıklama. Yani tek bir fiziksel parametre ekliyoruz ve mesele bir ölçüde ışıklanıyor. Fakat öte yandan uçak yolculuklarında, yani uçak işte 10 bin metre yükseliyor diyelim, işte 30 bin feet'e. Kabin basıncı işte 5-8 bin feet'e ayarlanıyor. Kabaca 2000-2500 metre yüksekliğe çıkmış gibi. Orada da düşük bir basınç var aslında, dış ortam basıncı. Fakat burada yakınmaların azaldığına dair anekdotlar da var. Dolayısıyla bir fiziksel parametre daha mı lazım acaba? Radyasyon ekleyebilir miyiz? Vesaire. Şimdi Ama karşınıza gelen bir vakada diyelim, vaka olması gerekmiyor, komşunuz olabilir. Genelde bu soğuk sıcak meselesi ve nemli olma, kuru olma meselesi çok başattır, çok açıklayıcıdır. Şöyle yaptım, iyi geldi. Böyle, işte bir bu açıklamalar, yani iyi geldiği iddia edilen öznenin dillendirdiği açıklamalar genelde bu fiziksel parametreler etrafında dolanır. Fakat bir de ağrı var. Şimdi bir ağrı dillendiriliyor. İyi geldiği, yani ağrının giderildiği söyleniyor. Kişi bunları betimlediğinde bunun nesnel olarak ispatlanması gerçekten de hani somatik bir ağrı duyumuna yol açacak organik bir lezyonun saptanması. İşte bunun ne diyelim, patofizyolojik korelatını saptamak. İşte evet, şu molekül şöyle oldu da sen evet gerçekten ağrı hissediyorsun şu anda, rol yapmıyorsun gibi. Bu her zaman mümkün değil. Külfetli, zaman alıcı ve bazen de imkansız. Yani ağrıyı nesnelleştirmekten bahsediyorum. Şimdi şey falan kullanılıyor biliyorsunuz, işte vizüel analog skala vesaire, yani 10 üzerinden kaç hissediyorsun ağrıyı? Bu ağrı zaten var. Kaç hissediyorsun? Nasıl, ne kadar hissediyorsun? Bu da öznel bir sorgulama metodu. Bununla ölçeklendirebiliyoruz. Ama ağrının gerçekten var olup olmadığını vesaire buraya girmiyoruz. Ağrı vardır diyoruz. Şimdi bu çok kritik bir nokta aslında. Oraya geleceğiz. Fakat bu konumuza bir dönersek şunu vurgulamak istiyorum. Bu küçük örnekle. Dediğim gibi ulus devlet sınırlarına hapsedilemeyecek böyle hani yerel endemik böyle beşeri coğrafi bir aslında sistematiğe, bir kültürel envantere ihtiyaç duyuyoruz kesinlikle. Şöyle bir soru sorayım. Mesela Kuzeylilerin, İskandinavların güneş algısıyla bir Akdenizlinin güneş algısı kesinlikle aynı değildir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Türkiye'de işte mesela Almanların takık olduğu bir konu vardır mesela. İşte frische Luft. Temiz hava, taze hava. Türkiye'de hava soğuksa havasız bir ortamda gayet oturulabilir. Yeter ki sıcak olsun ortam. Yani bir Alman hava soğuk diye odayı havalandırmazlık etmez yani benim gördüğüm kadarıyla. En azından herkes için geçerli değil bu. Bu da bir kültürlenme. Tabii aileyle de ilgili ama genel olarak burada bir ortaklık askısına dizebilmeliyiz. Buna ihtiyacımız var. Bu her zaman ve zeminde açıklayıcı olmak durumunda değil. Ama alanda ve sahada böyle bir eksiklik oldu kesin. Yani medikal antropoloji çalışmaları var mesela Türkiye'de. Sayıca azlar. Ufuk açıcı olanları çok daha az. Bilmiyoruz. Yani Türkiye'de bunlar hakkında bilgimiz yok. Bu dolayısıyla aslında klinik pratiği sakatlayan da bir şey bir yerde. Şimdi bunlar hani bir akültürasyon diyoruz. Bunlar aslında edinilmiş ve hatta bilişsel tarafları da bulunan kültürel şemalar diyebiliriz. Şimdi geçici olarak. Bunun çok ciddi bir aktarımsal alagmatik bileşeni de var çünkü. Buna episteme dersiniz, paradigma dersiniz, Almancası ile Germen geleneğindeki kultu dersiniz. Anglo-Sakson culture'dan ziyade. Bununla karşılayabilirsiniz. Yani bu mümkündür. Ama vurguladığım şey yani illa böyle hani yerli milli has halis Biricik bize ait Alaturka bir nitelik vurgusu yapmıyorum burada. Bir mahiyeti hiyerarşik olmayan bir bu da böyleymiş tarzında bir özelliği seslendiriyorum sadece. Yani mesela bir hasta yaşamını yitirdiğinde eğer yakınları ya bir gönül yarası vardı öldü dediğinde bunu siz bunun sizin bu diyelim coğrafyada çok bulunmamış bir insana izah etmeniz, bunu tercüme etmeniz biraz zor olacaktır. Benzer şey Almanlar için de başka başka bağlamlarda başka başka şeyler olabilir. Fransızlar için bambaşka, Çinliler vesaire vesaire, Pakistanlılar için. Şimdi buradan vakti de kontrol etmek koşuluyla bir başka yere müsaadenizle başka bir konuya geçmek istiyorum. Sanırım burada bu minvalde yani sağlık kültürü, beden kültürü meselesinde ve hani girişle bütünleşik bir şekilde koyduğum şeyi betimleyebildim umuyorum diye umuyorum. Bir zemin var. Bu epey önce kurulmuş. Bu şekilde işliyor. Bunun yeniden üretim mekanizmaları var. Bir söylem var. Ve biz onun içine doğuyoruz. Bize de geliyor. Biz de yeniden üretiyoruz. Bu tabii ki yani klinik pratik dediğiniz şey gündelik yaşamdan asla bağışık değildir kesinlikle. Yani klinikte mesela fizik muayene bulguları, işte bu radyolojik görüntülemeler, işte sonografik görüntülemeler, işte bir mikroskopta bir besi yerinde gördüğünüz şeyler bunlarla ilgili benzetme ve mecazlar tamamen gündelik hayatla ilişkilidir. Yani mesela bir kalp patolojisini düşünelim. Bir kalp hastasında oskültasyon yapıyorsunuz. Kardiyak bir dinleme yapıyorsunuz. Üfürümleri betimliyorsunuz. İşte mırıltılı, uğultulu, gümleyici, tıkırtılı vesaire. İngilizce'de de böyle. Yani yansıtmalı sözcükler kullanılıyor. Bu her ya hep bu herhangi bir şekilde mesela bir işte tereyağı sürülmüş ekmek görünümü, işte şu bulgu, işte tuz biber manzarası, işte martı kanadı görünümü, soğan zarı görünümü vesaire. Bu betimlemeler işte yıldızlı gökyüzü manzarası diye gider. Bu betimlemeler aslında gündelik hayata referans veren ve aslında kültürle de iç içe olan. Mesela işte şunu söyleyebilirim. İşte Amerikan textbooklarında işte bu Cushing sendromunda bu Harvey Cushing'den gelen işte bir Amerikalı beyin cerrahından gelen bir onun isimlendirdiği bir eponimik sendrom. Ondan sonra onun ilk saptadığı için Behçet hastalığı gibi düşünelim. Mesela onun tanı kriterlerinden biri, fiziksel muayene bulgularından biri işte buffalo hump. Yani buffalo hörgücü. Bizon hörgücü. Yani işte Kuzey Amerika'ya has bir hayvanın hörgücü. Yani deve hörgücü denmiyor çünkü bizon görülüyor orada Kuzey Amerika'da gibi. Bütün bunlar aslında yani tıbbın bir kültürü var, işleyişi var tabii ki terminolojisinden vesaire vesaire. Benzetmeler, analojiler, mecazlar hep gırladır, metaforlar. Ama dediğim gibi endemik bir envanter çıkarma meselesi. Bu şu açıdan iyi, işlevsel olacaktır aslında. Oradan dediğim gibi diğer meseleye bir uğrayıp bağlamak istiyorum. Şimdi aslında şimdi tıpta temel yani ana akım yol şudur. İşte semptom vardır. Semptomdan bir teşhise gidilir. Teşhisten de tedavi edilir. Fakat günümüzde bu biraz başkalaştı. Yeni tanı gereçleriyle İşte bu diagnostik teknolojinin çok incelmesiyle artık semptomsuz bulgular, yani semptom olmayan bulgularla doluyor klinik pratik. Dolayısıyla bulgunun semptomlaşmasından söz etmek gerekiyor biraz da. Yani şöyle, kişi check-up'a gidiyor. Orada işte kan tahlili yapılıyor. Her tahlilin bir normu var, standart, şu sınırlar arasında olması gerekiyor. Filanca test, kimyasal bir marker diyelim, o sınırların dışında az veya çok. Bununla ne yapacağız? Şimdi bu nedir? Şimdi bu giderek öznede bir semptoma dönüşmeye başlıyor aslında. Yani semptomu olan özne değil. Yani bu zaten şeyden beri geliyor. 80'lerden beri geliyor. Bunun şaikası HIV/AIDS meselesidir bu arada. Çünkü HIV dediğimiz virüs edinildikten sonra 2 ila 10 yıl arasında virüsün türüne göre, kişinin bünyesine göre 2 ila 10 yıl sessiz kalacaktır. Sonra AIDS'e transform olabilir. Kişi bir kan tahlili verir. Orada HIV pozitifi görür. Seropozitiftir o artık. Ve zaten çok stigmatize olmuş, çok yüklü bir mesele. Henüz AIDS değildir. HIV pozitif olan herkes AIDS değildir. Tabii ki. Tedavi aldıktan sonra zaten ömrü hiç edinmemiş bir insan kadardır. Fakat bu bununla başladı diyebilirim. Yani virajlardan bir tanesi buydu. Testte bir pozitiflik görüyorsunuz ama sizin herhangi bir semptomunuz yok. Ama patolojik kategorisine dahil edilmiş oluyorsunuz o saatten itibaren. Bunun bir yankısı oluyor. Bu yankı tabii ki içinde bulunduğunuz kültür doğrultusunda deneyimleniyor. Onun izin verdiği ölçüde deneyimlenen bir şeye dönüşüyor. Mesela bir İslam toplumunda farklı, Hristiyan toplumunda farklı olabiliyor. Pekala. Ya da kadın erkek olmanıza göre, işte yöneliminize göre bambaşka yankılara, boyutlara sahip olabiliyor. Dolayısıyla aslında şimdi şey demiştim. Bu kireçlenme meselesinde bir ağrı söylüyor. Kişi bir ağrı betimliyor. Ve ağrının yatışma ve alevlenme koşullarını betimliyor. Biz orada neyi verili kabul ediyoruz? Bir ağrı var ortada. Bu ağrıyı ama nesnelleştiremeyebiliyoruz. Bu ağrının var olduğuna kesin olarak inanıyoruz. İnanmak da durumundayız. Bu etikte bir şey aynı zamanda. Fakat günümüzde bu biraz, yani günümüzde şimdi semptom burada, semptom ağrı burada. Semptom yakınma belirti demek. Bulgu ise sign. Yani hekimin bir takım işte tetkikler, kan, idrar, görüntüleme tetkikleri marifetiyle, biyopsi vesaire marifetiyle bulduğu şey, nesnel şey. Dolayısıyla semptom biraz öznelken bulgu nesnel bir şey. Bunu ayıralım. Şimdi burada artık yani bulgu, şimdi şu aklıma geliyor. Ben işte Gazi'de internken PET-MR cihazı aldılar. PET-MR ilk kez devlette Gazi'ye geldi. PET-MR'da pahalı bir cihaz. Tabii kurdeleler kesildi, açıldı vesaire. Çok pahalıydı. İşte o zaman 5 ila 10 milyon dolar falandı. Şöyle tanıttılar. Kanserin artık kaçacak yeri kalmadı. Şimdi güzel, süper gelsin tabii ki. Fakat kanser, bir de şöyle bir şey var bu arada. Şöyle bir söz vardır. Kanserde erken tanı mümkün değildir çünkü kanser hep oradadır. Şimdi bu bir boyut meselesi aslında. Ya bir ölçüm meselesi. Şimdi kanserin ne olduğunu bir soralım. Şimdi kanser, kanserin aslında patolojik sınırları çok bulanıktır bu arada. Şimdi kanser kontrolden çıkmış bir hücre topluluğu mudur? Yoksa kontrolden çıkmış bir hücre topluluğunun yol açtığı arazlar mıdır? Şimdi tıp textbooklarında şunu görüyoruz takip ettiğimizde. Şimdi bir henüz kimse hiçbir şey bulaşmayan, hiçbir dokuya bulaşmayan bir kanser dokusu. İşte in situ lezyon dediğimiz. Orada herhangi bir invazyonu yok, çevreye sataşması yok diyelim. Biraz ironiyle. İşte prekanseröz lezyon. Kanser öncesi bir bozukluk. Bunun kendisi artık bizatihi kanser vakası olmaya başladı. Bu çok açık. Yani stromal invazyonu yok fakat bayağı hani metastaz yapmış artık, bir takım semptomlara, yakınmalara yol açmış bir vaka gibi addediliyor. Bunun örnekleri var. Yani şimdi terminolojiye boğulmaya gerek yok burayı. Mesela eskiden şu şekilde addediliyordu, artık ona karsinom deniyor. Eskiden şöyle bir lezyondu, bu yani izlenmesi gereken bir lezyondu, artık müdahale edilmesi gereken bir şeye dönüştü. Kişiye soruyorsunuz, iki türlü de semptomu yok mesela. Rastlanmış. Şimdi bir bulgu henüz gürültülü bir tezahüre, bir öksürük, nefes darlığı olur, çarpıntı olur, ağrı, bulantı, kusma olur vesaire. Yol açmamış bir tikelliği bulgunun bulduk orada. Bunu siz semptomla ikame edemezsiniz kesinlikle. Yani hastalık lezyondan kesinlikle çok daha fazlasıdır. Hastalık yani semptomsuz hastalık aslında çağdaş bir şey diyebiliriz. Yani klinik çalışmanın özü bundan diyelim 50 yıl öncesine kadar semptomatolojiydi. Yani şikayet olan bir özne geliyordu. Şimdi artık mesela bir bulgu, tabii hep böyle değil. Her vaka böyle bu şekilde değil tabii ki. Ama tanıdık geliyordur, aşinasınızdır bunlara. Burada şimdi semptomun şöyle kritik bir yanında var. Şimdi kitabın başlığı işte klinik ve kritik. Oraya bağlayacağım. Bizi bir araştırmaya sevk eden şey hastanın bir kişinin muzdarip olduğu bir yakınma aslında. Bunun varlığı aslında kliniği olanaklı kılıyor. Yani bir işlevselliğin aksaması, bir kayıp, dolayısıyla kayıp olduğu ölçüde de bir anlamın ya da anlamsızlığın uç vermesine olanak tanıyan bir semptom. Tamam mı? Bu kurucu bir şey, kurucu bir vesile aslında. Salt böyle hani işte bu semptom şuna işaret ediyor diye bir algoritmik muhakeme yürütebileceğimiz semiyolojik bir şey olmaktan fazlası bu aslında. Bir gösteren gösterilen ilişkisinden fazlası. Yani bu mesela bir örnek verirsek mesela Lacan psikanalizinde böyledir. Mesela Lacan, Jacques Lacan, Fransız psikanalist, kuramcı. Semptomu tıbbilikten, kendisi de hekim bu arada, tıbbilikten arındırmaya çalışır, demedikalize etmeye çalışır semptomu. Orada da kalmaz, kişinin semptomuyla özdeşleşmesinden bahseder. Bunun hani bu bir sembol çeşmesi bir bakıma olduğunu vurgular. Bu kitabın klinik ve kritiğin başlığını nazire yaptığım Gilles Deleuze'ün kritik ve kliniği var. Orada da benzer şekilde bir şey görürüz. Döröz'de mesela yeryüzü bir semptomlar bütünü olarak karşımıza çıkıyor. Ve yazar da yani bir tabii bu bir tekst üreten, bu edebiyatçı olmak durumunda değil. Sadece metinsel bir şey olmak zorunda da değil bu arada. Yazar da kendisinin ve yeryüzünün doktorudur, hekimidir. Edebiyatta bir sağlık hamlesidir diyor. Şimdi bu bu uzun bir mesele. Döloz'e fazla girmek istemiyorum ama şunu vurguluyorum. Klinik ise Döloz'de saf ve içkin bir yaratım üretim süreci olarak yaşamın tekilliklerini, umulmadık oluşlarını, olumsallıklarını hüküm vermeden, yargıda bulunmadan ya da bundan öte aslında semptomatolojik açıdan bir arşınlamaktır. Yani bir tür dirimsel, yaşamsal eşlik etme pratiğidir klinik. Böyle keşifsel arayışçı holistik yönler de barındırır ve aslında sağlığı filizlendiren, salutogenetik diyor dediğimiz, Nietzsche'ci bir şey bu, bir çerçevedir aslında klinik. Bağlayacak olursam, yani klinikte, tıp pratiğinde, şimdi kültürle başladık. Bu Bir sağlık kültürü, beden kültürü. Bunun içine doğuyoruz dedik. Bunun ilde bir doğa, yani bu zaten doğa kültür dikotomisi ya da dualitesi zaten tıp pratiğinde kendiliğinden aşılan bir şey bir bakıma. Şöyle ki hekim hastasıyla uğraştığında, teşhiki mesai yürüttüğünde, bu bir işbirliğidir. Aslında kendisine dair bir araştırma yapıyor. Kendisi de çünkü bir insan yavrusu. Hekimin dolayısıyla oradaki bilme aktivitesi bir yanıya biyolojik bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında doğa bilimsel bir şey. Ama hastasıyla birlikte bir dil konuşuyor. Bir söylem havuzunun içinde yüzüyor. Dolayısıyla burada kültür-doğa ilişkiselliği karşımıza çıkıyor. Bunu George Conguilhem bize gösteriyor kesinlikle. Yaşam bilgisinde. Türkçe çevrilmiş bu arada. Yakında fark ettim sevinçle. Yaşam bilgisi Türkçe'ye çevrilmiş. Orada bunu çok net gösteriyor. Yani şöyle düşünebiliriz bunu. Aristoteles'in metafiziğinin ilk cümlesi işte. Yani insan doğal olarak bilmek ister. Yani doğal olarak bilmeye iştahlıdır. O da nedenlerin bilgisidir aslında. Aristoteles'te yine karşımıza çıkacağı şekilde. Yani insan klinik pratikte tam da bunun özüdür. Çünkü bir işlev aksadığında, bir semptomla çıka geldiğinde bir kişi bunun niçinini merak ediyor. Bunun nereye evrileceğini merak ediyor. Bunun iz düşümlerini, sonuçlarını vesaire hem bir gelecek projeksiyonu hem de bunun neden gerçekleştiğini bilmek, duymak istiyor. O bakımdan semptom, anlam, tabii iç içe geçmiş bir doğa kültür ilişkiselliği. İnsan bedeni ama o da kültürlenmiş bir beden. Bedenlenmiş toplum. Toplumsallaşmış beden. İki uçlu bir şey bu. Klinik pratik dediğim gibi bu semptom kültür ve doğa kültür ilişkiselliğinin kavşağında yer alan doğurgan, yaratıcı, interdisipliner bir faaliyettir. Kitapta da bu perspektifle açımlanmış, ele alınmış 6 tane makale yer almakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunuşum bu kadar.